Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Artı Eksi Dünya programında tekrar beraberiz. Bugün Didem Ürer arkadaşımla birlikte, ben Aylin Kocaman.
Merhaba.
Bugün Osmanlı'dan biraz bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Çünkü şu anda dünyada meydana gelen çatışmaların hep bölünme kaynaklı olduğundan, hep şimdiye kadar bahsetmiştik. Osmanlı'nın neden çöktüğünü, herkesin iç içe yaşadığı, birlik içinde yaşadığı o imparatorluğun neden bu hale geldiğini ve bölünmelerin neler getirdiğini biraz konuşacağız burada. Biraz Darwinizm'den bahsedeceğiz ve şu anki Orta Doğu'nun durumundan bahsedeceğiz. Buyur Didemciğim.
Sağ ol Aylin. Şimdi Osmanlı'nın çöküşüne gelmeden önce bir kere aslında insanların yanlış yönlendirmelerle nasıl zihniyetlere sahip olduklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsun günümüzde bazı yorumcular, siyaset yorumcular veya yazarlar çeşitli fikirler ortaya atıyorlar. Bunlardan en ünlülerinden bir tanesi mesela Huntington'ın ortaya attığı medeniyetler çatışması fikridir. İnsanlar bir anda ünlü bir kişi, ünlü bir fikir adamı bir söz söyleyince bunun hemen doğru olduğu fikrine kapılıyorlar ve hemen peşinden gitmeye başlıyorlar. Fakat sonra bakıyorsun ki medeniyetler ittifakı aslında gerekli olan ve medeniyetler ittifakı oluşması gereken. Sonra yeniden bu yatışabiliyor. Bunun gibi aynı şekilde ünlü bir Amerikalı siyaset yorumcu ve gazeteci olan Robert Kaplan'ın bir kitabı vardı bildiğin gibi. Balkans Ghost isminde. Bu kitapta Balkanlardaki hayaletlerden bahsediyor. Yani tarihi nefretler olduğundan bahsediyor Balkanlarda ve bunun yüzden de bu nefretlerin muhakkak bu toplumları, buralarda yaşayan insanları ya çatışmaya ya kavgaya ya işte savaşlara muhakkak sevk edeceğini söylüyor ve bunun kesin bir gerçek olduğunu anlatıyor. Ve bu kitap da aslında birçok siyasetçi tarafından da kabul görüyor. Bill Clinton'ın yanından ayırmadığı kitap diye de bilinir aslında. Fakat biz Balkanlara baktığımızda yüzyıllarca burada Hırvatlar, Boşnaklar, bütün dine sahip insanlar, yani Ortodoks Hristiyanlar, Katolik Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar yüzyıllarca bir arada gayet memnun bir şekilde yaşamışlar. Hatta Yugoslavya döneminde hiçbir çatışma olmadı. Hatta Yugoslavya döneminde bile yine birçok etnik kesim bir arada, birçok dinden insan bir arada çok rahatlıkla yaşamış. Sırplarla da hiçbir şekilde aralarında bir çatışma olmadan yaşamışlar ve bir sorun olmamış. Fakat ne zamanki bölünmeler başlamış buralarda, ne zamanki işte toprak sahibi olma arzuları veya farklı zihniyetler aralara girmiş, o zaman çatışmalar başlamış. Evet. Yani bir aradayken bir sorun olmazken bölünmeden sonra bunlar başlamış. Bir de Amerika genellikle hep tek toplum yapısına alışık olduğu için özellikle bu Balkanlar ve Balkanların ötesi, yani aslında Doğu Avrupa'da buna dahil olmak üzere ama Anadolu, Orta Doğu ve buralarda yaşayan halklara tam anlamıyla aslında gerçekçi bir yorum yaparak bakamıyor. Halbuki buradaki insanlar çok dilli, çok dinli, çok kültürlü olarak yaşamaya alışık insanlar.
Yüzyıllarca olması gereken bir tür.
Tabii ki ve dediğin gibi tam, yani nasıl tek hale getirilebilir? Zaten çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü insanlardan, evet, çok fazla etnik kökene sahip insandan oluşuyor bu bölgeler. Fakat bunlar barış içinde yaşamaya alışık insanlar. Yani bir arada yaşamaya alışık olan toplumlar. Özellikle din temelli olarak da zaten bunu yapabilen insanlar. Fakat işte Batı'nın buralara bakış açısı bunun mümkün olmayacağı yönünde. Ve ne kadar bölünürlerse, ne kadar parçalanırlarsa, araya ne kadar fazla sınır konursa o şekilde yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Ki şu anda da Amerika'nın zaten yapmaya çalıştığı veya Batılı toplumların o bölgede yapmaya çalıştığı bu. Halbuki biz şimdi o toplumlara yeniden baktığımızda bakıyoruz ki Osmanlı döneminde hiçbir sınır olmadan en geniş halleriyle oldukça güzel şekilde ve bir deneme süresi de değil, yüzyıllarca yaşamışlar. Yani o kadar da rahat yaşamışlar ki dediğin gibi 600 yıl gibi bir süre, hatta bazı kesimlerde çok daha fazla. Şimdi bunu düşününce biz demek ki burada daha fazla bölmek, daha fazla mesela Amerika'nın şimdiki hayalleri gibi 33 ülkeye ayırıp da daha çok sınır koyarak onları dizginleştirmek değil, sevgiyi daha çok yaymak, dinin bir güzel ahlak özelliğini bu toplumlar arasında kabul gördürmek, ittifakları sağlamak, ihtilafları kaldırmak bu şekilde. Çünkü buna mesela bir örnek verecek olursak Habil-Kabil örneğinden aslında yola çıkabiliriz. Habil ile Kabil kardeş, aralarında ne bir din farkı var, aynı dine mensuplar, dil farkı yok, kan kardeşler, herhangi bir etnik fark yok, ayrım yok aralarında. Fakat ne var? Biri kardeşini öldürmeye kadar varacak şekilde azgınlaşabiliyor. Diğeri de kardeşine el bile kaldırmayacak şekilde güzel ahlak gösterebiliyor. Aradaki tek fark, biri nefsine uyuyor, biri vicdanıyla hareket ediyor. Yani insanların arasında birliği sağlayabilecek aslında tek şey güzel ahlaktır, sevgidir. orada yoksa hiçbir ayrım bir şey değiştirmez. Yani bunlardan kaynaklanıyor demek. Tarihi nefretler vardır. İşte ırklar arasında kinler vardır demek aslında hiç doğru bir şey değil. Evet. Ve hiçbir şeye de sevk etmiyor insanları. Tabii. Bunu da Osmanlı'da işte demin de söylediğim gibi en güzel örneğini gördük. Fakat Osmanlı 1683 yılında, şimdi haritamızdan hızlıca bakalım, en geniş topraklara sahipti. Tabii ki oradan 1299 yılından başlayan 1683'e kadar hızla yükselme ve sürekli burada insanların refahının, rahatlığının arttığı bir ortam vardı aslında. Bu haritalardan da şimdi gördüğümüz gibi 1683 yılından itibaren arka arkaya hızlıca görelim haritalarımızı. Hızla parçalanmaya ve bölünmeye başladı.
Şunu
ve toprak kaybına başladı.
İstersen 24 milyon kilometre kareye ulaşmış bir yüz ölçümü vardı Osmanlı'nın o dönemde. Gitgide azala azala azala azala şu anda 700 küsür bin kilometrelik Türkiye kaldı
dediğim gibi. Buradan da resimlerden de sürekli gördüğümüz gibi Balkanlardan, Orta Doğu'dan ve bütün Afrika bölgesinden de hızla toprak kaybıyla sonunda gelerek senin de söylediğin gibi 782 bin kilometre karelik Türkiye'ye kadar düştü. Şimdi bunun sebebine değinmemiz gerekiyor.
Evet, şimdi bunun sebebi bazı kişiler bunu göz ardı etmek isterler. Oysa hocamız defalarca ısrarla bunu belirtir. Darwinizmin Osmanlı'ya girmesiyle başladı aslında bu çöküş.
Evet.
Şimdi bunu şöyle anlatmak gerekir. Osmanlı'nın şöyle bir doğası vardı. İman gücüyle ayakta duran bir topluluktu bu. Biliyorsun normalde böyle bir bölünme, sınırlara bölünmüş bir bölünme yoktu. Fakat vilayetler vardı. Bu vilayetler Osmanlı'ya bağlıydı. Ve bu vilayetler içinde çok fazla din vardı. Etnik köken vardı. Araplar, Kürtler, Türkmenler hepsi birlikte yaşardı. Museviler, Hristiyanlar hepsi birlikte yaşarlardı Müslümanlarla birlikte. Vilayetlere bölünmüş ve çok müthiş bir merkezi sistemle yönetilen bir sistem vardı yani Osmanlı'nın içindeki 24 milyon kilometre karelik bu alan içinde de mükemmel bir yönetim planı işledi. O dönemde çok güzel işledi. Şimdi bunun sebebi birincisi çok gerçi bu çok olayı o kadar iyi anlatan bir kelime değildir ama hoşgörü diye insanlar tarif ederler. Aslında sevecenlik, şefkat ve diğer dinlere, diğer etnik kökenlere sevgi ve saygı duyma, şefkat duyma üzerine kurulu bir sistem olmasından dolayıydı.
Ve özgürlük.
Ve özgürlüktü. Evet. Yani aslında şöyleydi, Kur'an'ın gösterdiği demokrasinin uygulanmasıydı. Başka bir şey değil. Tabii ki Osmanlı mükemmel değildi. Çok fazla hataları da vardı. Fakat diğerlerine gösterilen, yeni alınan vilayetlere gösterilen özgürlük ve sevecenlik anlamında gerçekten örnek bir tutum sergilemiştir ve onların haklarını hep korumuştur. Onların mesela kendi dinlerine ait sinagogları, işte kiliseleri daima korunmuştur. Mezhep ayrımı hiçbir zaman yapılmamıştır. Kendi bayrağını kendi vilayetinde tutmak isteyen tutmuştur. Ama hepsi Osmanlı'nın tek bir devletin içinde yani tek bir vatana ait, tek devlete ait insanlar olarak yaşamıştır. 600 yıl boyunca bunu başarmıştır Osmanlı. Bu neden? Vicdan ve iman gücüyle birinden kaynaklanmıştır. Kur'an'la yola çıkmıştır o dönemde padişahlar. Fakat biliyorsun dünyaya bir veba çöktü. 1859 yılında Charles Darwin'in çıkardığı Türlerin Kökeni kitabı sonrasında dünyada müthiş bir değişim başladı. Bu Avrupa'da da başladı. Tabii Osmanlı'ya hemen sirayet etti. Bunun etkileri hemen görüldü ama çok hızlı görüldü. Öyle bir şey, öyle ki 1859 yılında kitap basıldı. 1860 yılında Osmanlı'da bu birdenbire tanıtılmaya başlandı. Ve o dönemde şöyle bir Baha Tevfik ilk olarak bunu tanıttı ve dedi ki buna hiddet edenler çoktur yani buna karşı çıkanlar çoktur diyor. Çünkü biliyor bir dinsizlik akımının geleceğinin farkında. Ve ondan sonra da Osmanlı'da şu fikri yayıyor. İnsan maymundan azmıştır. Yani insan maymun soyundan gelmiştir fikrini ilk yayan kişi olarak ortaya çıkıyor. İşte ne olduysa zaten 1860 tarihinden sonra Darwin'in bu fikrinin Osmanlı'ya girmesinden sonra başlıyor. Şimdi bununla ilgili ara ara resimler de göstereceğim. Darwin'in kitaplarının nasıl Osmanlı arşivlerinde o tarihten itibaren olduğuna dair. Şimdi 1860'larda bu bir suç. O dönem padişahları arka arkaya bunu bir sürgün sebebi olarak değerlendiriyorlar ve ülke içinde daha doğrusu imparatorluk içinde böyle bir şeyin konuşulmasına izin vermiyorlar. Ama tabii ki gizli toplantılarda kendisine aydın diyen bazı kişilerin, bazı çevrelerin içinde bu konu gitgide yaygınlaşmaya ve konuşulmaya başlıyor. 1870'lerin de hemen başında Osmanlı aydınları arasında Ahmet Mithat Efendi'yi hemen görüyoruz. Zaten en fazla yaygınlaştıran bu fikri Ahmet Mithat Efendi'dir. Ve ilk kez Hacı Evvel adlı eserinde bunu dile getiriyor. Darwin'in evrim teorisini dile getiriyor. Arkasından onun üzerine sürgünler geliyor ona. Ama bir kere toplumu zaten zehirlemiş oluyor bu fikirle birlikte. Şimdi Sultan Abdülaziz onu işte sürgüne gönderdikten sonra her türlü Darwinist yayını yasaklıyor. Fakat bu yasaklama dediğim gibi o kadar da etkili olmuyor. Fakat asıl ülke içinde, imparatorluk içinde yaygınlaşması 1908 tarihine gelir. 1908 hatırlarsan ikinci meşrutiyet. İkinci meşrutiyet tarihinden sonra zaten artık serbest hale geliyor o kitapların yaygınlaşması. Artık önüne geçilemez bir şekilde Osmanlı içinde yaygınlaşmaya başlıyor Darwin'le ilgili eserler. Bundan sonra bayağı yani her türlü Darwinist, Haeckel'in, Spencer'ın ve diğer bütün Darwinistlerin fikirleri Osmanlı'nın içinde yerleşmeye başlıyor. Şimdi burada 1927'de Alaaddin Bey tarafından 27 bak 1908'den 27'ye kadar ulaşmış bir tarih. Artık Osmanlı çökmüş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. O döneme kadar Darwinizm adlı eser Türkiye'de basılıyor. Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı. Yine Osmanlı içinde basılıp tekrar Türkiye'ye kadar ulaşıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar ulaşıyor. Ve bundan sonra da zaten Cumhuriyet'in ilanından sonra artık önüne bir sınır konulabilecek duruma gelmiyor. Zaten bütün ülke içinde yaygınlaşmış oluyor. Şimdi burada şunu hatırlatalım. Darwin'in kitabının ilk baskısı 3000 nüshası olarak 1931'de dağıtılıyor. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti'ne geldik fakat o aşamayı geçmemek gerekiyor. Ülkenin içine girmiş olan bu nifak tohumları neticesinde Darwin'in fikri olarak geliştirdiği ırk ayrımı, aşağı ırk fikri, bütün dinlere bakış açısı biliyorsun zaten faşist Hitler'in yöntemi de Musevilere yaptığı yöntem de Darwin'in fikirlerinden gelmiştir. Diğer dinlere olan bakış açısı da her şey bir anda yeniden şekilleniyor. Bu sefer İslam'ın getirdiği güzellik, şefkat ve birliktelik ruhunu sen, ben, üstte, altta gibi şeyler almaya başlıyor. Ve Darwin'in aşağı ırk, yukarı ırk gibi fikirleri bütün Afrika'da, bütün Orta Doğu'da ve Osmanlı'nın her tarafında yaygınlaşmaya başlıyor. İşte bu veba nedeniyle herkes birbirine artık farklı bakmaya başlıyor. Normalde kardeş olan kavimler artık birbirlerini kardeş olarak görmemeye, üst alt şeklinde görmeye başlıyorlar. Darwinizmin getirdiği Osmanlı'ya bela bu şekilde yaygınlaştıktan sonra işte hiçbir devlet, hiçbir millet tutunamaz hale geliyor. Ondan sonra işte bağımsızlık adı altında zaten buna İngiltere ve Fransa dünden razıydı böyle bir hareketliliğin, böyle bir alevlenmenin çıkmasına. Çünkü eskiden beri hep paylaşma planları devam ediyordu Osmanlı üzerinde. Bu şekilde alevlenince her şey tabii bölünmeler çok daha kolay meydana geliyor.
Aslında burada hayret verici olan Batı'nın bu toplumlara aşağı ırk olarak bakıp çünkü kendilerini üstün ırk olarak görüyorlar Darwin'in zihniyetine göre.
Evet.
Onları yönlendirme planlarına buradaki toplumlarında bunu kabul edip onların yönlendirmelerine inanmaları. Çünkü seni aşağı ırk olarak gören bir toplumun seni yönlendirmesinin sana fayda getireceğine inanıyorsun. Bu belli ki burada bir çarpık zihniyet var ve bugüne kadar da sen barış içinde yaşamışsın. İşte aslında hep din ahlakından kopmanın getirdiği, orada güçlü olanın ayakta kalacağı zihniyetini onlara empoze eden zihniyete inanmış olmaları.
Tabii.
Ve bu şekilde de ayrılıp daha rahat edeceklerini zannetmelerinden kaynaklanıyordu. Ama bölünme her yerde gerçekten nasıl huzursuzluk ve kargaşa getirirse gerçekten hem Orta Doğu'ya, hem Afrika, hem Balkanlara,
hepsini
bütün
getirdim.
Osmanlı topraklarına gerçekten bu felaketi getirdi.
Evet, şunu eklemek istiyorum. 1910 yılı artık bu alevlenmenin çok ciddi şekilde olduğu yıllarda Abdullah Cevdet Efendi bir yazısında diyor ki çok ciddi şekilde Darwinist ve Darwin'e her yazısında yer veriyor. Bir yazısında da diyor ki Darwin teorisini anlatmak bir yerde ayıp sayılacak şekilde açık konuşmak anlamına gelir. Orası orta çağdan henüz çıkmamıştır. Orta çağın 20. yüzyılda yaşamaya hakkı yoktur. Şimdi bunu özellikle okudum. Neden? Bu aslında şu anki Darwinistlerin hala iddia ettiği şeydir. Derler ki siz eski kafalısınız, eskide kaldınız. Darwin çok bilimseldir, ilericidir. İşte
modernizmin
en üst şeyidir artık, doruğudur. İşte o fikir demek ki ta Darwin'in kitabını yazdığı dönemden beri ta 1910'larda Osmanlı'da gelmiş ve öyle bir şey olmuş ki işte biz çok üst aşamalarda bilimi konuşuruz ama siz eski çağda kalmışsınız fikriyle genelde bu aldatmacayla hep yaygınlaşır. O dönemde de bu yöntem kullanılmış. Şu anda da bu yöntem kullanılıyor. Hiç kimse bir aldatmacı olduğunu üstünde durmuyor da modernliğin en üst seviyesi olduğunu iddia edip duruyor. Halbuki böyle bir şey yok. Tarihin en büyük aldatmacısı, en büyük sahtekarlığıdır Darwin.
Tabii.
Bilim sahtekarlığı.
Şimdi aslında Darwinizmin Osmanlı'ya girmesinden önce materyalist eğitim de başlamıştı ama buna nasıl ulaştı Osmanlı? Osmanlı tabii ki 24 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Yani Avrupa'nın da içlerine kadar girmiş. Bütün batı eğitimine de son noktaya kadar ulaşabilecek bir imkana sahipti. Ve hep Osmanlı'nın içerisinde yine işte senin bu söylediğin modernizm inancıyla batıda eğitim alan bazı kişiler, bazı aydınlar, Osmanlı'nın çeşitli bölgelerindeki bu eğitimi kendi topraklarına taşımak istediler. Ama bu Darwin'in hemen öncesinde de materyalist zihniyetle başladı. Aslında birkaç örnek verecek olursak 1805'ten itibaren 3. Selim dönemi, 1807'den itibaren 4. Mustafa dönemi başlıyordu. Burada batılaşma adı altında 200'den fazla kitap Arapça ve Türkçe'ye tercüme edildi Osmanlı'da ve bu kitapların hepsi dönemin materyalist, Darwinist zihniyete sahip kitapları. Darwin o zihniyetin adını koydu ama evet, ondan önce de tabii
zaten
ki bunun bir gelişme safhası
evet
vardı. Yine dönemin tıp fakültesi olan Mektebi Tıbbiye'yi Adliye-i Şahane'de tamamen Darwinist ve materyalist eğitim veriliyordu aslında ve bütün aydınlar bu şekilde yetiştiriliyorlardı ve 1847'de de okulu ziyaret eden MacFarlane anılarında şöyle anlatıyor tıp okulu için, tıp fakültesi için. Çoktan beri diyor, bu kadar düpedüz materyalizm kitaplarını toplayan bir koleksiyon görmemiştim diyor. Şimdi tabii ki modernizmin en üst sınırı olarak bilinen bir şeyde geri kalmak istememişler ve batılı eğitimin tamamını alıp buna imani hiçbir eğitim katmadan zihniyet
evet
ve açıklama, yani o parantezi açarak gerçekten oradaki yanlışları ayıklayarak bir açıklama katmadan tamamını doğru kabul edip içlerine almışlar. Şimdi birazdan ülkelerin de nasıl bu zihniyetten etkilendiğini zaten anlatacağız. Fakat bu çok önemlidir gerçekten. Yani şu anda da aslında günümüzde, burada Osmanlı belki modernizmle ilk defa tanışıyormuş gibi göstermişti ama günümüzde de yine modernliğin en üst sınırı olarak bilindiği için Darwinist ve materyalist zihniyet buna karşı gelmekte hayretle ve şaşkınlıkla karşılanıyor. Yani nasıl olur da siz böyle bir şey? Peki delil istediğinizde delil var mı? Bu kadar insan bunu kabul ediyorsa bir de delil mi istiyorsun üstüne diye bir cevapla karşılaşıyorsun. Ayrıca Darwinistlerin de hepsine buradan denemelerini de bir kere daha izleyicilerimizin isteyelim. Ben bunu sık sık dile getiririm. Siz bir herhangi Darwinistle konuştuğunuzda bilimsel delil isterseniz size verecekleri cevap senin bilimsel delilin var mıdır? Deneyin. Çok kolay bir deneme bu. Yani çok kolay bir şey olacak sizin için. Muhakkak bununla karşılaşacaksınız. Çünkü verebilecekleri bir cevap yoktur. Yani Darwinizm adına verilebilecek hiçbir bilimsel cevap yoktur. Çünkü ki bunu da zaten hocamız Allah'a şükürler olsun içinde bulunduğumuz yüzyılda tamamen Darwinizmi yerli bir ederek ispat etti. Şimdi birkaç ülkeden örnek vererek ben açıklamak istiyorum inşallah. Mesela Irak. Osmanlı sırasında Irak bilindiği gibi 3 eyaletti. Musul, Bağdat ve Basra olarak. Fakat Musul Osmanlı'ya bağlanmak istiyordu. Yani Osmanlı'da bağlı olarak bulunmak istiyordu.
Hala ister.
Ve hala da dediğin evet gibi ister. Fakat İngiltere bunun üzerine birleştirme kararı aldı bu 3 yeri. Çünkü böyle kendi içlerinde eyalet olarak ayrı kalırlarsa Osmanlı'ya bağlanmayı isteyeceklerini düşündükleri için tabii ki bu arada da batılı toplumların bu dönemlerde yani Osmanlı'nın şu an bahsettiğimiz dönemlerinde Osmanlı'yı parçalama hayallerini göz ardı etmeden bu açıklamaları yapıyoruz. O yüzden de bu ülkeler sık sık zaten geçiyor evet konuşmalarımızda. Tabii. İngiltere birleştirme kararı aldı ve Bağdat merkezi tek bir ülke haline aldı Irak. Fakat Osmanlı'ya bağlıyken Irak'ta Sünni ve Şii Müslümanlar ulusal bilim kulübü diye entelektüel bir kulüp kuruldu. Bak işte dikkat edersen hep bu tarz entelektüel kulüpler etrafında Darwinist zihniyet yayılmaya başladı. Bunu da batıya gidip eğitim almış dönemin entelektüelleri gelip biz çok geri kaldık. Burada bizim aldığımız eğitim bağnaz bir eğitimdir diye ki aslında bu anlamda Osmanlı'nın da tabii ki hataları yok muydu?
Evet.
Gerçekten vardı. Şimdi biz buradan sürekli hocamızın vesilesiyle anlattığımız İslam'ın içine tamamen yerleştirilmiş olan bağnaz bir zihniyet var. Ve Osmanlı'da da eğitim, insanların dini yaşaması hep bu bağnaz zihniyet etrafında şekillenmişti gerçekten. Yönetim şekli olarak bir özgürlük vardı. Fakat bundan kaynaklanan batıyı görünce o işte gerçek fikir özgürlüğü diye değerlendirilip materyalist zihniyetin getirdiği herkes bırakın istediği gibi yaşasın zihniyetini insanlara getirince siz bağnaz bir eğitim alıyorsunuz bu değil gerçek eğitim budur deyip
evet
ikisini birbirinden tamamen ayırıp bu şekilde bölünmelere başladı. Halbuki ne o ne o. imanın içerisindeki gerçek güzel ahlakı ve gerçek Kur'an ahlakını alıp Batı eğitimin içerisinde de insanların birbirini ezmesi gereken değil ama bütün bilimin her yönünü alıp bütün sana getirebilecek her türlü faydasını alıp bu ikisini birleştirmeleri gerekiyordu. Bunu yapamadıkları için bu ayrılmalar söz konusu oldu.
Buyur. Sen onlara devam etmeyeceksen eğer ben biraz evvel bir adım öncesine gideyim çok istersen. Şimdi bütün bu Darwinist zihniyetin getirdiği bölünmeler tabii arkasından Birinci Dünya Savaşı'na bizi dahil etmeye mecbur kıldı. Yani bizim aslında hani hep tartışılır Birinci Dünya Savaşı aslında Osmanlı için gerekli miydi, gereksiz miydi? Öyle bir alternatifi yoktu Osmanlı'nın. Zaten Osmanlı üzerinde bölünme planları çoktan yapılmıştı. Çok öncesinden dayanıyordu. O yüzden ben hatta şöyle özetleyeyim sana. 1908'de bir gizli anlaşma var Rusya ve İngiltere arasında. Osmanlı toprakları üzerinde nasıl paylaşırız diye daha Birinci Dünya Savaşı yokken. 10 Nisan 1915'te İngiltere, Fransa ve Rusya yine ayrı bir anlaşma yapıyorlar kendi aralarında. Düşün ki bir devletin toprağını aralarında anlaşıp paylaşıyorlar. 26 Nisan 1915'te İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya kendi aralarında anlaşma yapıyorlar. Sonra da karşımıza yine 1916'da karşımıza yani şu sıralar özellikle çok fazla konuşulan Sykes-Picot Anlaşması geliyor ki burada İngiltere, Fransa ve Rusya'nın bir araya gelip Osmanlı toprakları üzerinde bölünme planları, hep deriz ya böyle cetvelle çizerek işte sınırlar belirtme planları var. Ne oldu şu anda? Baktığımızda Orta Doğu'ya Sykes-Picot olduğu gibi belki gerçekleşmedi. Sınırlar orada belirtildiği gibi yerine gelmedi. Yani orada planlanan şekliyle bölünmedi ama ne oldu? Bir bölünme oldu. Ve şu anda hala o Sykes-Picot planının hayata geçmeyen bir anlaşma olmasına rağmen biliyorsun daha sonra Birinci Dünya Savaşı sonra da Bolşevik ihtilaliyle bunu Rusya açığa çıkarmıştır. Öyle öğrenmiş olduk. Bu aşamadan sonra hayata geçmemiş olmasına rağmen şu an aşama aşama aslında onun uygulandığını görebiliyoruz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıktı Osmanlı. Topraklar paylaşılacak. Çok artık ağzına layık bir durum var Batılı devletlerin. Sevr'de padişahı oturttular biliyorsun. Orada ona bir anlaşma imzalattılar ve Mustafa Kemal Atatürk buna hemen karşı çıktı. Hiçbir şekilde kabul etmedi. Ve arkasından bizim biliyorsun bunlar herkesin bildiği konular da şöyle bir özet geçmek için söylüyorum. Kendi topraklarımız üzerinde, Türkiye toprakları üzerinde bağımsızlık savaşımız vardı. Ve ondan galibiyetle çıkmamızın ardından biz Sevr'den çekilerek Lozan'ı onlara dayatmak durumunda kaldık ve bu çok fazla güzellik getirdi Türkiye'ye. Tabii ki Türkiye toprakları tamamen misak-ı milli sınırları dahilinde olmasa da yani Musul'u kaybetmiş olsak da işte daha farklı bir şey olsa da yine de temel hatlarıyla bizim şu anki topraklarımızın sınırları çizilmiş oldu. Daha da önemlisi azınlıklar biliyorsun Türklerden bu devletin sahiplerinden çok daha fazla yetkiye sahipti bu ülkede. Kapitülasyonların kaldırılmasıyla bu ortadan kalktı ve Boğazlar denetimimize girdi. Şimdi bunlar asıl ana fikirleri. Biz Lozan'la gerçekten bu toprakları koruma altına aldık. Fakat senin de şimdi anlattığın gibi hemen arkasından orada bir başına bıraktığımız topraklar oldu. İşte Suriye bir başına kaldı. Osmanlı toprağıydı. Irak şimdi anlattığın gibi tümüyle Osmanlı toprağıydı. Bir başına kaldı. Şu an çatışmaların devam ettiği Gazze, Filistin toprakları bizimdi. Bir başına kaldı. Ürdün, Yemen, bütün topraklar, Hicaz, her taraf bize aitti. Kuzey Afrika toprakları bize aitti. Daha önce ilk yenilgimizi yaşadığımız Trablusgarp'ın meydana geldiği yerde ardından Balkan savaşlarıyla verdiğimiz Balkan toprakları bize aitti. Bunların hepsini biz verdik. Kendi başına bıraktık. Mecburen. Hiçbir şekilde suni sınırları olan, hiçbir şekilde ordusu ve gücü olmayan, tümüyle Batı ülkelerinin denetiminde kalan ülkeler meydana geldi. Ve bu öyle bir şey ki pardon lafını kesmeyeyim. 45 ülke meydana geldi Osmanlı'nın parçalanmasının ardından o topraklar üzerinde.
Şimdi kendi başlarına kaldıklarında da nasıl güçsüz kaldılar? Çünkü hep merkeze bağlıydı bu ülkeler. Yani sonradan meydana gelen ülkeler. Merkeze bağlı ne demek? Merkezin ordusuna bağlılardı. Merkezin yönetimine bağlılardı. Yani kendi kendilerini yönetebilme güçleri de yoktu aslında ve bir altyapıları da yoktu. Şimdi burada tabii ki bu ülkelerde o söylediğim entelektüel kulüplerle neler meydana geldi? Panarabizm teşvik edildi. Bu şekilde de insanlar baktılar ki bizim kendi başımıza ülke olabilecek durumumuz var zihniyetine kapıldılar. Tabii ki kendi başlarına ülke olabilirler dilediklerinde ve kendi başlarına yönetebilirlerdi. Ama bu böyle bir milliyetçiliği kışkırtarak orada başka insanların yaşama hakkını yok ederek ki günümüzde şu anda başka mezheplerin bile yaşamasını, yaşama hakkını yok edecek bir zihniyete kadar taşındı aslında. Halbuki Osmanlı döneminde böyle bir şey yoktu. Millet, insanlar birbirlerine hangi ırktan olduğunu sormuyorlardı. Aynı toprakların üzerinde rahat rahat yaşayabiliyorlardı. Ama mesela Mısır'da Napolyon'un 1798-1801 arasındaki işgalinden sonra Osmanlı idaresinden o döneme kadar çok memnundu Mısır. Fakat ondan sonra Mısır'da birdenbire bir 3 yıl boyunca bu işgal sırasında bir batılaşma zihniyeti yerleşmeye başladı. Evet. Halbuki batılaşma iyi bir şey. Biz Türkiye açısından da Avrupa Birliği'ne girmesini Türkiye'nin zaten her zaman teşvik ediyoruz ve makul görüyoruz. Avrupa Birliği'ndeki o modernliği, kalite anlayışını, o ilerleme evet. anlayışını zaten kabul etmesini istiyoruz Türkiye'nin de ve bunu örnek almasını istiyoruz. Ama buradaki geri plandaki zihniyet yanlış. O insanları da soğuk ruh haline sevk eden işte o materyalist, Darwinist ruh yanlış. İşte bütün Osmanlı toprakları kendine alırken bu örnekleri onlarla birlikte aldılar. Ne oldular? Bütün gelen askerlerden ve yöneticilerden materyalist fikirlerin eğitimini aldılar kendi başlarına ve o dönemde Osmanlı Arnavut bir vali atamıştı Mısır'a, Muhammed Ali isimli. O da Paris'ten yönetim şekli ve eğitim sistemini olduğu gibi alıp Mısır'a yerleştirdi. Bu sistemi teşvik etti. Hiçbir değişikliği oluşturmadan, hiçbir değişiklik meydana getirmeden o zaman da ne oldu tabii ki Mısır topraklarına batılı eğitim diye tamamen bir materyalist, Darwinist eğitim sistemi başlamış oldu. Bu tabii ki elit kesime de hitap eden bir yönetim şekliydi ve geleneksel eğitimin burada yaptıkları yalnız çok önemliydi. Osmanlı'nın kendine verdiği geleneksel eğitimin bağnaz bir sistem olduğunu telkin ettiler. Bu yöneticiler bağnaz olunca o sistem, bu sistemi tamamen bir kenara bırakın. Burada elit kesimin sahip olduğu, siz de batılılar gibi olmak istiyorsanız bu eğitimi almanız gerekiyor diye tamamen o sistemi dayattılar. Ve tabii ki panarabizm de burada tamamen yine Mısır'da da başlamış oldu. Yine Muhammed Ali'nin Paris'e gönderdiği yetkililerden çok ünlü yazar, tercüman olan Şeyh Rıfa Tahtavi vardı. Aslında onun da yaptığı bağnaz zihniyetin yanlışlarını ortaya koymaktı. Bu yönüyle aslında faydalı da bir çalışma yaptı. Ama bağnaz zihniyetin yanlışlarını ortaya koyarken İslam'ı tamamen ortadan kaldırdı.
Evet, genelde halbuki en çok yapılan hata
buydu gerçekten. Evet. Osmanlı'nın da tabii ki tamamen parçalanmasına sebebiyet veren aslında materyalist ve Darwinist zihniyetle beraber asıl bu temeldi.
Burada ben hocamızın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bağnazlıktan şikayet edip İslam'a karşı koyanlar evet. aslında kendilerini bağnazlıktan kurtaracak en önemli kilit evet. çözümü ortadan kaldırıyorlar. Halbuki bağnazlıktan kurtulmak için Kur'an'a sarılmak lazım. Gerçek İslam'a sarılmak lazım. Oradaki o yanlışı ancak doğru olan inanç yani gerçek İslam çözebilir.
Tabii Tahtavi'de işte yerine materyalist zihniyeti koyunca Mısır'da da bütün kopmalar bu şekilde gerçekleşmeye başladı. Ve 1914'te hatta Osmanlı'nın aleyhine İngiltere ile birlikte savaşa girecek hale geldi Mısır. Evet. Yine çok kısa olarak Tunus'a bakacak olursak Tunus'ta da diğerlerinden farklıydı aslında. Çünkü Tunus'ta bir federe yapı oluştu önce. Bunu aslında bugün şu anda ülkemizde de federasyon hayali peşinde koşanlara bir örnek olarak anlatmak gerekiyor. Tunus önce bir federe yapı oluşturdu, bir anayasa meydana getirdi. Oradaki Türklerin Tunus üzerindeki güçlerini ve yetkilerini sınırlayacak bir yapı, yerel yapı meydana getirdiler. Ve ondan sonra da baktılar ki kendi kendini yönetebiliyorlar. En ufak bir isyanda hemen kendi kolluk güçleriyle birlikte karşı koydular o isyanı ve biz kendimizi yönetebiliyoruz, Osmanlı'ya ihtiyaç yok deyip koptular. Osmanlı tabii ki burada hemen kabul etmemişti Tunus'un kopuşunu. Ta ki Lozan Anlaşması'na kadar ama tabii ki belli bir yerden sonra hepsini kabul etmek durumunda kaldılar. Orada da yine Hayreddin Tunus kökenli Paris'te eğitim gördü. Osmanlı'da çok yüksek rütbelere sahip olan bir yöneticiydi aslında bu. 1860'dan sonra da işte bu reformların teşvik edildiği anayasa taslağı kabul edilince federasyon yapısıyla birlikte Tunus'ta kopmanın eşiğine geldi ve son olarak Suriye'den örnek vereyim ben. Suriye'de aslında Sykes-Picot ile ayrılacak hale geldi. Fakat Osmanlı döneminde Suriye Şam eyaleti deniyordu ve burası aslında bir nevi ödül konumundaydı. Çok güzel bir şehirdi. Şu andaki Suriye'nin zaten konumunu evet. düşünecek olursak aslında çok önemli ve kıymetli bir durumdur bu. Fakat Osmanlı'da hem emekliye ayrılacak olan yüksek rütbeli generaller ve diğerleri yine ünlü insanlar, yöneticiler hep buraya bir mükafat olarak gönderiliyordu. Yani o kadar mükemmel bir yerleşim yeriydi ki böyle bir mükafat olarak görülüyordu. Fakat Hicaz içinde tutulan ordunun bir kısmı da Şam'da bekletiliyordu. Yani çok önemli bir yer olarak görünüyordu. Ama ne oldu? Yine burada da panarabizm teşvik edildi. Fakat hiçbir altyapı belediye, askeri, savunma gibi bir kabiliyetleri yoktu. Çünkü tamamen merkeze bağlılardı. Bu sefer Nusayriler seçildi. Nusayriler oradaki Sünnilere hizmet edecek bir hizmet grubu olarak, yani belediyecilik, altyapı işlerinde onlar kullanılsın diye adeta bir kas sistemi geliştirildi Suriye'de.
Onun da getirdiği belaları şu an görüyoruz.
Evet, şu an görüyoruz dediğin gibi. Nusayriler böyle yönetime ve belediyelik işlerine getirildikten sonra da onlar da buna karşı çıktılar ve bir kas sistemiyle hani sadece hizmetli görevinde olmayız deyip çatışmalar da buradan yola çıktı ve daha sonra da Suriye'de şu anki halini görüyoruz.
Evet, insanın sırf mezhebi nedeniyle böyle bir kas sistemine tabi tutulması normalde İslam'da hiç olmayacak bir şey. Ama İslam coğrafyasının, böyle bir önemli İslam coğrafyasının içine bunların dahil edilmesi işte böyle sonuçlar doğuruyor. Ben burada hatırlatmak istiyorum. Biz Müslümanlar olarak önemli bir sorumluluğa sahibiz. Son dinin temsilcileriyiz. Evet. Dolayısıyla dünyaya barış ve huzur getirmesi gereken insanlar biziz. Müslümanlar bu sorumluluğa sahip. Ve İslam dini zaten barış getirmekle sorumlu olanların dini. Yani dünyaya bunu getirmekle sorumlu olanların dini. Biz tevhid inancının parçasıyız. Dolayısıyla birliği teşvik etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah bunu ayetinde belirtiyor. Şimdi diyor ki Allah, kolumu şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ve Resulüne itaat edin, çekişip birbirinize düşmeyin. Çok önemli bir sır veriyor Allah. Diyor ki çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider diyor.
Çok önemli.
Çok önemli. Evet. Sabredin. Allah sabrı burada tavsiye ediyor. Şüphesiz Allah sabredenlerle birliktedir. Şimdi bu ayette çok önemli sırlar var. Diyor ki Allah, çekişirseniz. Bak bu şu anda oldu değil mi? Evet. Bırakılan Osmanlı toprakları içinde hali hazırda hala devam ediyor. Oradaki halklar bir bütün ve kardeş olmalarına rağmen birbirleriyle çekişme halindeler. İşte o zaman diyor Allah çözülüp yılgınlaşırsınız. Yani güçten düşersiniz.
Çözülme de çok önemli.
Evet. Gerçekten öyle. O ana kadar sizi güçlü tutan her şey bir anda yok olur. Ve yılgınlaşırsınız, gücünüz gider diyor Allah. Ve şu anda bu oluyor mu? Gerçekten gerçekleşiyor ayetteki gibi. Ve Allah daha sonradan sabrı tavsiye ediyor. Bu çok önemli. Hocamız birkaç gündür bunun çok üzerinde duruyor aslında, takip etmeli kardeşlerimiz. Diyor ki sevgi sabır ister diyor hocamız. Bu çok önemli. Biz dünyaya Müslümanlar olarak sevgi getirmesi gereken insanlar olduğumuz için hem amacımızı unutmamak zorundayız, hem de sevgiyi getirirken çok sabırlı davranmak zorundayız. Yoksa işte bu coğrafya bu hale gelir. Şu anda meydana gelen Suriye'deki çatışmalar, Irak'taki çatışmalar, Gazze'deki çatışmalar, Mısır'ın hiçbir şekilde sakinleşip dinlemesi, Libya'nın başına gelenler. Bütün bunları bir temel olarak aldığımızda sadece sevgiden konuşulmaması, tabii, İslam coğrafyası adına çok büyük bir ayıptır ve Allah'ın katında büyük bir sorumluluktur. İşte bu yüzden de belalar, sorunlar, bu coğrafyada meydana gelen çatışmalar, kargaşalar bitmiyor, sona ermiyor. Çünkü Allah'ın dediği değil, Deccal'in dediği, şeytanın dediği yapılıyor. Nefrete insanlar kayıyorlar. İşte bu yüzden biz tabii ki tarih bilgisini vererek bazı konuları anlatıyoruz. Bu pek çok kişinin az çok bildiği konular. Ama asıl burada verilmesi gereken vurgu, buradaki bölünmenin, bak etnik kökene veya işte mezhebe, işte ya da işte
dile
göre yapılmış olan o suni ayrımların nelere mal olduğu bugün. Ve bu aslında bu plan senin programın başında söylediğin gibi hala devam ediyor. Aslında Amerika'nın çok daha fazla planı var. Biz burada bir Kürdistan, Büyük Kürdistan projesinden bahsetmiştik geçtiğimiz günlerdeki bir programımızda. O hala güçlü ve canlı. Ve hocamız hep hatırlatır, Amerika'daki haritalarda gerçekten Türkiye'nin güneydoğusu hayali bir Kürdistan'a ait gibi gösteriliyor hali hazırda. Bu plan hala canlı olarak devam ediyor. Koskoca büyük bir Ermenistan planı Türkiye'ye topraklarını da içine almış olarak hala canlı. 12 adalar sadece verilmekle kalmadı. Ege'nin büyük bir bölümünün hala Yunanistan'a ait olması fikri canlı. Dolayısıyla hala bölünme fikirleri canlı olarak Orta Doğu için bir plan olarak var. Ama işte Amerika burada hata yapıyor. Sen biraz önce hatırlattığın gibi. Bunu iyi bir şey zannediyor belki. Evet. İyi bir şey olarak yola çıkıyor. Bölünmenin bu coğrafyaya fayda getireceğini zannediyor. Halbuki bu bölünme, bu çatışmalar onlara da çok pahalıya mal oluyor.
Tabii aslında burada Amerika Irak'a ne yaptı? O müdahale etmişti 11 Eylül olaylarından sonra. Şu anda Amerika'nın Irak'ta meydana getirdiği sistemden dolayı kendi giremeyecek hale geldi. Bunu hocamız diye getirmişti zaten kanalımızdan da.
Halbuki ve çok fazla kayıp verdi.
Tam dediğin gibi, evet, kendi kayıp verdi. Irak'ta zaten 1,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ki hali hazırda ondan sonra da zaten yani 2 milyonu 2,5 milyonu bulacak şekilde kayıplar devam ediyor. Şu anda zaten IŞİD'in oluşturduğu sistemden dolayı gün evet. hesabıyla kayıplar meydana geliyor. Amerika demek ki kendi uyguladığı sistemde bir yanlışlık var. Yani orada kurduğu sistemden dolayı kendi o ülkeye giremeyecek hale geldi. Aynı şekilde belki komünizm tehlikesine karşı diye El-Kaide'yi alttan Amerikan Gizli Servisi'nin desteklemesinden kaynaklanan böyle bir örgüt meydana getirildi. Sonradan şu, bir baktı kendi topraklarında bile kendini vuracak hale geldi bu desteklediği örgütler. 11 Eylül olaylarını yaşadık ve devamında da aslında yine başka ülkelerde de evet. meydana geldi. Baktılar şu anda El-Kaide'nin bile söz geçiremediği başka topluluklar IŞİD gibi meydana çıktı ve yine Amerika bunlara hiçbir şey yapamayacak hale geldi. Demek ki yöntemde bir yanlışlık var. 10 yıllardır hatta 100 yıldan fazladır bu topraklarda uygulanan sistemler var. Sevgiyi bilmeyip aralara sınır koyarak bu insanlar mecburi sınırlarla bölünerek küçülün ki daha az gücünüz olsun ve bu şekilde birbirinize saldırmayın diyerek bu olmaz. Sevgi evet. koyulmadığı sürece araya bir birlik zihniyeti ve bu birlik zihniyeti de neden kaynaklanacak? Siz bir petrol kuyusunun etrafında toplanıyorsunuz. Bu maddi bir güçtür. Burada birlik olun diyerek hiçbir şey olmaz. Yine birbirlerine girerler. Çünkü o ne olacak? Petrol kuyusundan gelecek geliri paylaşmaya çalışacaklar. Halbuki burada siz bu topraklar üzerinde yaşıyorsunuz. İsterseniz farklı topraklar üzerinde yaşayın. Siz Müslümansınız. Allah'ın size Kur'an'da mecbur kıldığı bir zihniyet var ve bir farz var. Bu farz nedir? Müslümanların birlik olması. Demin okuduğun ayette de olduğu gibi. Aksinde diyor Allah, Allah'ın sözü geçerlidir. Çözülürsünüz, yılgınlaşırsınız ve gücünüz gider. Şu anda tam olarak işte İslam toplumunun yaşadığı budur. Küçücük bir Gazze'yi bile şu anda İslam toplumu savunamayacak halde. Düşün yani o kadar küçük bir mekan ki tamamen terk, Beykoz ilçesi gibi diye düşünülen bir mekanda 1.7 milyon insan şu evet. anda otel örgülerle sarılmış sınırların arasında ve sürekli sivil kaybı oluyor. Hiçbir şekilde kimse Müslümanlar kınama bile yapamıyorlar düşün çekindikleri için. Evet. Yani tam anlamıyla bir rezalet söz konusu ki kınama zaten hiçbir zaman hiçbir fayda getirmez. Yani biz de sadece kınayıp bırakın demiyoruz hiçbir zaman ama ses bile çıkaramayacak haldeler. İşte bunun sebebi Allah'ın emrinin yerine getirilmemesidir. Allah'ın emri nedir? Müslümanların bir ve birlik beraber olması ama nasıl? Tek bir yönetici altında, tek bir manevi yönetici altında, manevi lider altında. O manevi lider de Allah'ın bize vaat ettiği peygamberiyle onlarca yüzlerce hadisle Müslümanları müjdelediği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Bakıyoruz Müslümanlar, aydınlarımızın bazıları, bazı Müslümanlar gerçekten adeta çırpınıyorlar birlik olalım diye. Ama ismini koymadıkları için o birliğin insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ben bugün bakıyorum. Birlik olalım denen mesajların altına tamam ama bunu nasıl sağlayacağız diyorlar. Siz sağlayamazsınız zaten. Allah'ın o hidayet önderini bulmanız gerekiyor. Allah'ın insanları müjdelediği peygamberine o kadar hadisle artık fiziksel tarifini bile yaptırdı. Mehdi Aleyhisselam'ı siz görmezden gelirseniz Allah da bu acıların yaşanması için bir ortam meydana getirip insanların Mehdi'yi arayabileceği hale getiriyor. İşte bunu görmezden gelindiği sürece bunlar devam ediyor. Bu yine peygamberimizin vaadi bize. Siz diyor Araplar birbirine düşer diyor peygamberimiz. Suriye'nin durumunu anlatıyor. Bütün ortamı aslında çok geniş kapsamlı olarak tarif ediyor peygamberimiz. Ta ki diyor benim soyumdan Mehdi çıkıncaya kadar diyor. İşte o ta ki peygamberimizin soyundan Mehdi çıkıncaya kadar bu devam edecekse sizin işte o noktaya ulaşmanız gerekiyor. Müslümanların bunu birbirine teşvik etmesi gerekiyor. Aksinde de bir kurtuluş olmayacağını söylüyor peygamberimiz. Biz yeniden kanalımızdan sık sık olduğu gibi inşallah Gazze'deki kardeşlerimiz için hocamızın aslında söylediği tavsiyeyi yenilemiş olalım. Oradan bütün sivillerin bir an önce boşaltıp Batı Şeria'ya geçmeleri, İsrail'in bunun için veya evet. Türkiye'ye dediğin gibi İsrail'in bunun için bir insani koridor izni vermesi. Ateşkesler sadece 3 saat 4 saat sürüyor ki oradaki insanlar yani çocuklar perişan haldeler. Geçen gün bir videoda da seyrettim. Kendi kendine acısını dindirmeye çalışan belki 3 yaşında belki 2 yaşında 4 yaşında çocuklar yani daha o yaşta acının ne demek olduğunu öğrenip kendi kendilerini yatıştırma kişiliğini, gayretini, dirayetini geliştirmiş olan çocuklarımız var orada. İşte bu bebeklerimiz için, bu canlarımız için bütün Müslümanların bir araya gelmesi gerekiyor. Ve gerçekten artık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önderliğinde birleşmeleri gerekiyor. Sevgi birliği evet. gerekiyor. Ve Amerika'nın da işte bu noktada yapması gereken bu birliğin oluşması için destek vermektir. Yoksa Amerika gördüğü gibi yakında hiçbir Orta Doğu toprağına giremeyecek hale gelecek. Sürekli girip müdahaleli olmayacağı çok açık. O girmeye çalıştıkça kendi topraklarında da vurulmaya devam ediyor. Bir çözüm olmadığı çok açık gerçekten.
Şimdi tabii burada Gazze'den bahsederken insanlar Suriye'yi unutuyor. Suriye'den bahsederken Irak'ı unutuyor.
Doğu Türkistan'ı.
Doğu Türkistan'da yeniden çok olaylar, ciddi olaylar var. Başladı. Onları unutuluyor. Ukrayna'da sürekli ölümler devam ediyor. Libya'nın durumu berbat. Nijerya'da sürekli intihar bombaları devam ediyor. Bu sadece birkaç
Orta
hafta.
Orta Afrika, Sudan.
Orta Afrika Cumhuriyeti tamamen unutulmuş durumda. Sanki sorunlar çözüldü, her şey oturdu gibi. Öyle bir şey yok. İnsanlar oradan göç ettiler ve şu an mülteci konumunda yaşıyorlar. Ve çok fazla kayıp var. Şimdi bunlar unutularak biz bir kenara koyamayız. Yani hani unutarak bunlar olmamış tabii gibi ki davranamayız. Bunlar daha fazla artmadan bu sorunlar, bu İslam aleminin üzerine çöken bu karartı ortadan daha da artarak gelişmeden bizim yapmamız gereken tek bir sorumluluğumuz var. Senin de hatırlattığın gibi. Bir kurtarıcının, Hazreti Mehdi'nin çıkışı için dua etmek. Allah bizden bunu bekliyor. Bütün topluluklardan da bunu bekliyor. Şimdi Allah mesela orada İsrail-Filistin çatışması sırasında orada Gazze'li kardeşlerimizden de Allah bunu bekliyor. Musevilerden de bunu bekliyor. Suriye'ye baktığımızda orada mülteci haline gelmiş o kardeşlerimizden de bunu bekliyor Allah. Bütün İslam aleminin bunu yapması gerekiyor. Ve şimdi etrafta biz bunu geçen hafta da bu çağrıyı yaptık. Etrafta savaş çığırtkanlığı yerine barışı ve sevgiyi konuşan Müslümanlar olması gerekiyor. Bunu bu olmadan Allah bir kurtuluş getirmeyecek. Allah bunu istediği için, Allah sevgi üzerine yarattığı için mutlaka sevgiyi inşa edecek ve bu konuda çaba harcayacak Müslümanların çıkması gerekiyor. Doğru, dürüst insanların çıkması gerekiyor. Bu işte onu şunu yapalım, bunu yapalım işte diye bağırtı çağırtıyla evet, olacak bir şey değil ve hiçbir şey çözmediğini de biliyoruz. Yazar Mustafa Nihat Yükseler'in çok güzel bir yazısı evet, vardı geçenlerde bu sevgiyle ilgili. Orada çok önemli bir sır vermiş, sevgiyi çok güzel anlatmış ve çok önemli bir sır vermiş. Eğer sevgi bir sınavdır diyor, eğer bu sınavı kaybederse insan içindeki sevgiyi, her şeyi yitirir. O zaman kendisi gibi insanlar etrafında oluşmaya başlar. O zaman kendisi gibi şehirler ortaya çıkmaya başlar. Ve bu birbirini artık yiyen bir sisteme dönüşür. Şu an bu oldu mu? Oldu. İnsanlar kendi coğrafyalarında kardeş kardeş yaşamalarına rağmen bir sevgisizlik çöktü ve birbirlerine tahammül edemez hale geldiler. İslam alemi böyle değil, böyle olmaması gerekiyor. Allah'ın izniyle hemen bir kurtarıcı için, Mehdi için dua etmek, çaba göstermek ama bunun içinde gayret ederek, sabır göstererek sevgiyi inşa edecek özel bir üslup ve dil geliştirmek gerekiyor. Onun dışında hiçbir çözüm olmaz. O çocukların çığırtkanlıkları artık yani ne hale geldiklerini biz görüyoruz. Gerçekten insanın içi yanıyor. Bu artık sıradan olaylar haline gelmemeli. Çok ciddi bir sorun var İslam coğrafyasında.
Tabii Sayın Yükseler'in de gerçekten hocamızı nasıl yakından takip ettiğini aslında evet, görmüş olduk. Çünkü sevgiye dair hiçbir köşe yazarının bir yazı yazmadığını hatırlatmasının hemen ardından ve tam gerçekten hocamızın yaptığı tariflerle söylediği Allah'ın verdiği, Allah'ın aldığı, bunu bildiği insanların çok hep önemli, Allah'a evet, bağlayarak ve diyor ki işte sadece sevgisizliğin bedelidir Filistin'de, Halepçe'de yaşananlar diyor.
Çok doğru.
Çok doğru. Gerçekten bu da hocamızın hep buradan kanalımızdan belirttiği bir şey. Sevgisizliğin sonu budur. İnsanlar sosyal medyada barış isteyenlere bile saldıracak hale gelmiş durumdalar. Orada daha fazla sivil kaybı olmasın, tahliye edilsin dendiğinde bile yine tepkili saldırganlık. Karşı. Bu hiç kimse hiçbir şey getirmez, size de bir şey getirmez. Ve Allah korusun o canların vebalini de üzerinize kılabilir. O yüzden bir an önce bütün dünyada bu çatışmaların yatışması için inananların gayret göstermesi gerekiyor ki inşallah bu bütün karmaşa sona ersin inşallah.
Yine hocamızın bir sözü, sevgiyi kimse denemiyor demişti hocamız. Hep savaşla, daha fazla savaşla, daha fazla tüfekle, topla halletmeye çalışıyorlar. Fakat kimse sevgiyi denemiyor. Oysa Allah'ın istediği bizden sevgidir. Allah'ın istediğini denemeyince, yapmayınca da Allah onun karşılığını vermez demişti hocamız. Gerçekten de olmuyor. Dolayısıyla ha bundan olmaz, şundan olmaz, onunla mı olacak falan gibi tabii, böyle materyalist fikirleri bırakıp Allah'ın ne istediğine bakmak gerekiyor. Müslüman aleminin buna göre şekillenmesi gerekiyor inşallah. Bu akşamki yayınımız burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.